Matta bölüm 23. Konu, İsa toplulukları Ferisilere ve kutsal yazı uzmanlarına karşı uyarıyor. Kutsal yazı uzmanları ile Ferisiler üzerine yargı ilan ediyor. Yeruşalim için ağlıyor. Bu bölümde İsa ile Yahudilerin din önderleri arasında süre giden söz çatışması sona eriyor. Toplulukları bu din önderleri konusunda uyarıyor ve sonunda herkesin anlayabileceği şekilde onların ikiyüzlülüğünü ortaya seriyor. Rabbimizin ağzından çıkan sözler şimdiye kadar bu kadar yakıcı ve eleştirici olmamıştır. Hiç merhamet göstermeden onları yargılıyor. Bu bölümü dikkatle okursanız sizin canınızda da bir iz bırakacağına eminim. İsa Ferisileri herkesin duyabileceği bir şekilde tapınakta düşmanlarının merkezi olan bir yerde kınadı. Sonra İsa topluluğa ve öğrencilere dönerek şöyle dedi: "Dinsel yorumcularla Ferisiler Musa'nın koltuğunda otururlar." Matta 23, 1 ve 2. ayetler. Bu din önderleri kendilerini önemli konumlara, yetki koltuklarına yerleştirmişlerdi. Eski antlaşma yazılarını kontrol eden onlardı. Onlara ait olmayan, onların hakkı sayılmayan bir şeyi gasp edip yetki yerine girmişlerdi. Bir açıdan diyebiliriz ki bugünün bazı kilise önderlerinin yaptığı gibi ruhsal yetkiyi ellerine alıp her şeyi denetliyorlardı. İnsanlar kutsal yazıları kendileri okuyup anlayacakları yerde kutsal yazı uzmanlarına bakıp onlardan yorum istiyorlardı. Üçüncü ayette şöyle diyor: "Sizlere her söylediklerini yapın ve tutun ama onların yaptıklarını yapmayın çünkü öğüt verirler, öte yandan onu kendileri yapmazlar." İsa insanlara kutsal yazıların dediklerini yapın ama kutsal yazı uzmanları ile Ferisilerin ardından, yani bu din adamlarının ardından gitmeyin diyor. Neden? Çünkü bunlar Rabbi izlemiyorlar. Onun kutsal sözünü uygulamıyorlar. Şimdi din önderleri hakkında yaptığı üzücü yorumu dinleyin. "Ağır yükler bağlayıp insanların sırtına yüklerler. Ama kendileri bunları kaldırmak için parmaklarını bile kıpırdatmazlar. İşlerinin tümünü insanlara gösteriş için yaparlar. Dinsel yazı taşıyan bağları genişletirler, giysilerinin saçak püsküllerini büyütürler, çölenlerin baş köşelerine özenirler, sinagogların da baş koltuklarına. Çarşıda, meydanda saygıyla selamlanmaktan ve insanlar tarafından Rabbi diye çağrılmaktan kıvanç duyarlar." Matta 23, 4-7 ayetler arası. Bu adamlar kendilerine ünvanlar toplamayı severlerdi. Herkesçe tanınmayı, sayılmayı yaşam amacı yapmışlardı. Güzel sözlerle övülmeye bayılırlardı. Onları diğer insanlardan farklı kılan, herkesin dikkatini kendi şahıslarında toplayan özel giysiler giymeyi çok severlerdi. Rabbimiz tüm bunları kınıyor ve ağır şekilde eleştiriyor. "Ama sizler Rabbi diye çağrılmayın çünkü öğretmeniniz tektir, hepiniz de kardeşsiniz." 8. ayet. Rabbi öğretmen demektir. Biliyorum, kilise içerisinde kilisenin liderine, çobanına bir aşamaya kadar saygı gösterilmelidir ama onun da diğer inanlılar gibi olduğunu unutmamalıyız. O da bizim gibi bir imanlıdır. O da diğer kardeşlerimiz gibi bir kardeşimizdir. "Yeryüzünde hiç kimseye baba demeyin," diyor Matta 23, 9-10. Ayetlerde. "Çünkü göksel babanız tektir. Size yönetici demelerine de izin vermeyin çünkü yöneticiniz birdir, Mesih." Buradaki anlamında baba, yaşam veren demektir. Kilisede ruhsal alanda herhangi bir kişiye baba ünvanını vermekle o kişiyi Tanrı yerine koymuş oluyorsunuz. Bu Rabbe hakaret ve küfür yerine geçer. Yaşam veren sadece baba Tanrı'dır. Yönetici ya da efendi yetki konumunda olan kişidir. Tek yetki sahibi olan, yetki tahtında oturan İsa Mesih'tir. Bugün İsa Mesih kilisenin başıdır. Ondan başka bir efendimiz olamaz. Aranızda en üstün tutulan kişi size hizmet etmekle yükümlüdür. Çünkü kendini yükselten kişi alçaltılacak ve kendini alçaltan kişi yükseltilecektir. Matta 23, 11 ve 12. ayetler. Büyük olmak istersen herkesin kölesi, kulu, hizmetçisi olacaksın. Yumuşak huylu ise şimdi Tanrı sözünde onun şimdiye kadar kullandığı en sert bir dille Yahudi din önderlerini azarlayacaktır. Eski antlaşma peygamberlerinden hiçbiri İsa'nın kullandığı kadar sert bir dille günaha karşı konuşmamıştır. Dostum, İsa sadece sevgi çocuğu değildir. Evet, günahkarları sevdiği malum ama bunun yanı sıra o ileride dünyayı ve günahkarları yargılayacak olan kişidir. İsa'ya olan bakış açımız doğru olmazsa çaptırılmış bir tabloyla yüz yüze geleceğiz. Günümüzde yanlış algılamalar arasında en önde geleni İsa Mesih'in gerçek kişiliğidir. İnsanlara sorulacak olursa, genel olarak herkesin hayalinde canlandırdıysa, kutsal kitaptaki gerçek İsa'dan çok farklıdır. Sevgili kardeşim, İsa hakkında kutsal kitapta bol bilgi verildiği halde insanlar arasında yeterince bilinmiyor. Bu İsa'dan başka hiçbir İsa yeryüzünde yaşamadı. Diğer İsa insan hayalinin ürünüdür. Şimdi Matta'ya göre yazılan bu müjdede yazılanları okurken onun yani İsa'nın ne kadar sert bir dille kutsal yazı uzmanlarını ve Farisileri azarladığına dikkat edin. Şimdi İsa uzun bir listeyi oluşturan noktalarda İsrail'in din önderlerini suçlamaya başlıyor. Vay sizlere dinsel yorumcular ve Farisiler, ey ikiyüzlüler! Çünkü göklerin hükümranlığını insanların yüzüne kapatıyorsunuz. Kendiniz girmiyorsunuz, girmek isteyenleri de bırakmıyorsunuz. Matta 23 ayet 13. Rab ise bu bölümde vay size sözünü 8 kere kullanır. Dinsel yorumcuları ve Farisileri 7 kere ikiyüzlülükle suçlar. Sahte öğretişlerle ve sahte liderlikle cennete giden yolu engellediklerini onlara bildiriyor. Vay sizlere dinsel yorumcular ve Farisiler ikiyüzlüler. Çünkü dul kadınların evlerine konuyorsunuz ve gösteriş için uzun uzadıya dua ediyorsunuz. Bu yüzden yargınız daha ağır olacaktır. 14. ayet. Bu insanlar dinciliğin daniskasını yapıyorlardı. Uzun ve anlamsız dualarla dindarlık ve ermişlik satarak dul kadınları aldatıyorlardı. Oysa yürekleri kötüydü. Yaptıkları işlerde insanları kandırıyorlardı. Yani üç kağıtçılık yapıyorlardı. Vay sizlere dinsel yorumcular ve Farisiler, ikiyüzlüler. Çünkü bir kişiyi bile yolunuza çekmek için denizde, karada dolaşıp didiniyorsunuz. Bunu sağlayınca da onu kendinizden iki kat cehennem çocuğu durumuna sokuyorsunuz. 15. ayet. İsrail'in dini konusunda bunu herkese aşılamaya hazırdılar. Bunun uğruna dünyayı dolaşmaya hazırdılar ama buldukları insanları Tanrı'ya getirmiyorlardı. Kendi öğrencileri yapıp kendilerinden daha beter, kötü insanlar yaratıyorlardı. Musevi dinine getirdikleri insanların hiçbiri Tanrı ile diri bir ilişki içerisinde değildi. Vay sizlere kör yöneticiler! Tapınak üzerine ant içmenin önemi yok ama tapınaktaki altın üzerine ant içen sorumludur diye yorum yürütenler. 16. ayet. Bu din önderleri kendi görüşlerine göre bir sürü yasalar üretmişlerdi. Bunu yaparken kendilerini yargı altına sokuyorlardı. Kör akılsızlar, hangisi üstündür? Altın mı yoksa altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki sunak üzerine ant içmenin önemi yok ama oradaki armağan üzerine ant içen sorumludur. Matta 23, 17-18. Ayetler. İsa burada bir dizi yanlış uygulamaları sıralıyor. Bunları görmüş ve çok kez bunlar hakkında bir şeyler söylemişti ama şimdi çok kısa ve etkin sözlerle yargılıyor. Ne körsünüz? Hangisi üstündür? Sunumu yoksa sunuyu kutsal kılan sunak mı? Çünkü sunak üzerine ant içen onun ve ondaki her şeyin üzerine ant içer. Bunun gibi tapınak üzerine ant içen de onun ve ondaki kişinin üzerine ant içmiş olur. Göğe ant içen ise Tanrı tahtına ve onun üstünde oturana ant içer. Matta 23, 19-22 ayetler arası. Bu suçlamalar nereden kaynaklandı? Farisiler şöyle öğretiyorlardı. Tapınak ya da sunak üzerine ant içersen verdiğin sözü tutma zorunda değilsin. Ancak tapınağı süsleyen altın ya da sunak üzerindeki sunu üzerine ant içersen o zaman verdiğin sözü yerine getirmek zorundasın. Burada kılı kırk yarıyorlar hem de yanlış yorum yapıyorlardı. Tapınaktaki eşyalara daha çok önem veriyorlardı. Tapınağın kendisi ve tapınağın kutsal yerindeki sunak her şeyden daha önemliydi. Şimdi Rabbimiz çok sert bir şekilde onların ikiyüzlülüklerini ortaya koyacaktır. Vay sizlere dinsel yorumcular ve Farisiler, ey ikiyüzlüler! Çünkü nanenin, anasonun, kimyonun ondalığını ödersiniz. Ama ruhsal yasanın üstün önem taşıyan konularını bırakırsınız. Adaleti, acımayı, merhameti, içten bağlılığı bırakırsınız. Asıl uygulayacağınız işler bunlardı. Evet, ötekileri de bırakmadan. Madde 23, ayet 23. Sahip oldukları şeylerin ya da ürünlerinin ondalığını tapınağa getirme konusunda çok titizdiler. Nane, anason, kümyon gibi maddeler kiloyla değil gramla ölçülür. Bunların gramını bile titizlikle hesaplarlardı. Ne fazla ne de eksik verirlerdi. Hatırlıyorum, çocukken bahçemizin bir köşesinde annem nane ekerdi. Ara sıra bazı yemeklerde bu naneden koparıp kullanırdı. Şimdi bu din önderlerini düşünürken aklıma şu geliyor. Bahçesinin bir köşesine nane ekiyor ve ektiği yeri ölçüyor. Ona bölüyor ve 10 bölümden biri üzerine bir küçük etiket dikip bu Rabbe aittir diyor. Ondalığı Rabbe vermek kayda değer bir şeydir ve aslında alkışlanmalı. Ama bunlar ne yapıyorlar? Onda birinden fazla vermesinler diye itina gösteriyorlardı. Bu küçük konularda o kadar titizdiler ama Rab ise diyor ki daha önemli konuları unutuyorsunuz ya da göz ardı ediyorsunuz. Adalet, acıma, içten bağlılık. Bunlara aynı şekilde sadık kalsalardı Rab İsa Mesih'in önünde secde kılacaklardı. İsa suçlamaya devam ediyor. Kör yöneticiler, sudan sivrisineği süzenler, öte yandan deveyi yutanlar. 24. ayet. Bu ayette bir espri payı var mı dersiniz? Bence vardır. İsa bunu söylerken orada bulunsaydım kahkahalarla gülecektim. Tabii ben de dinsel yorumcular ve ferisler gibi olsaydım gülmeyecektim. Rab İsa bunu söylerken espri yapmıyordu. Ciddi bir konuyu ele almıştı. Eminim ki bazıları bunu işitince gülmüşlerdir. Özellikle bu din önderlerinin gerçekten ne mal olduklarını bilenler en azından bıyık altı gülmüşlerdi. Günümüzde de en küçük şeyi abartan, karıncanın yuvasını bir dağ gibi göstermek isteyen insanlar vardır. Topluluğumuzda yaşlı bir bayan vardı. Sürekli diğer kadınları ruj kullanmakla suçluyordu. Rujlu bir bayan gördü mü ille de bir şey söyleyecekti. Kendisi hayatında ruj kullanmamış ama eli maşalı birisiydi. Ağzından çıkan sözler hançer gibiydi. Birçok masum insanı yaralamıştı. Bunun kötü bir şey olduğunu hiç kabul etmedi. Ama bir dudakta azıcık ruj görse hemen dili çalışmaya başlardı. Bence dilin ucundaki dedikodu ruju, ki özellikle birinin karakterini karalayacaksa, dudağa sürülen rujdan binlerce kat daha zararlıdır. Günümüzde de sudan sivrisineği süzenler vardır. Bunu yaparken deveyi de, sırtlanı da, fili de, aygırı da yutarlar. Vay sizlere dinsel yorumcular ve ferisiler, ey ikiyüzlüler! Çünkü bardağın, çanağın dışını temizlersiniz ama içi soygunculukla, bencil isteklerle doludur. 25. ayet. Bu vay sizlere sözü İsa'nın ağzından 5. kere çıkıyor. Burada ferisileri dış görünüşe önem vermekle suçluyor. Biliyor musunuz, günümüzde kiliseye giden insanlarımız çok kez bu ferisilere benziyor. Bardağın, çanağın dışı temiz görünsün de içinde pislik varmış ya da zehir varmış, kim aldırır? Dikkat etmeliyiz kardeşim. İsa ferisileri suçlarken bugünün dinci kilise üyesini de aynı sözlerle suçlamaktadır. Her türlü törenin en küçük ayrıntısında aksamaması için özen gösterirler ama gerçek tapınmaya gelince bundan çok uzakta kalıyorlar. Çünkü içlerinde çöreklenmiş olan günah sorununu halletmekten kaçınıyorlar. Kilisede en modern teknik cihazlarımız olsun, kışın kalorifer olsun, yazında klima, ama merhamet, acıma, sevgi dışarıda kalsa bile buna aldırmazlar. Çok kez bu gibi insanlar kilise içerisine sızarlar, kilisede en önemli konumları işgal ederler ama birisi bir halt etsin de günah sözcüğünü ağzından kaçırsın, hemen küplere binerler. Belki de bilmiyorlar ki tüm bu dış belirtiler içteki günahı temizleyemez. Ferisiler gerçek yerine dini törenleri seçmişlerdi. İman yerine resmiyeti, Tanrı yerine de ayinleri seçmişlerdi. kör ferisi, ilkin bardağın içini temizle ki dışı da temizlenmiş olsun. Matta 23 ayet 26. Burada İsa Mesih'i yanlış anlamayalım. Bardağın dışı temiz olmasın demiyor ama önce yüreğin temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Öncelik içe, yüreğe verilmelidir. İçin, yüreğin kirli ve dışın temiz ise insanlara yanlış bir intiba vermiş oluyorsun. Tanrı'nın yaptığı gibi önce içe bakmalı, içten başlamalıyız. Vay sizlere dinsel yorumcular ve ferisiler, ikiyüzlüler. Çünkü sizler badanalı mezarlara benziyorsunuz. Bunlar dıştan parlak görünürler ama içleri ölü kemikleriyle ve her tür iğrençlikle doludur. Matta 23 ayet 27. Bence bu deyim Rab İsa Mesih kullandığı sert dil içinde en sert ve korkunç olanıdır. Daha önce de dediğim gibi dışı temiz ama içi kirli olan bardak ve çanak bugün kilise sandalyelerini dolduran birçok insanı resimler. Ancak bu ikinci benzetme daha korkunçtur. Kiliseye giden, pazardan pazara hiçbir toplantıyı kaçırmayan, ayinlere katılan insanlar var ki bunlar dıştan badanalı, tertemiz ve ruhsal gözükseler bile içleri kokmuş mezarlar gibi kötülük ve günah kemikleriyle doludur. Dıştan canlı gözükebilirler ama içte ölüdürler. Bir mezara benzerler. Bir çeşit dine sahiptirler. Tanrı hakkında konuşurlar ama Tanrı'nın gücünü inkar ederler. İnsana yeni doğuşu sağlayan, ona yepyeni ve sonsuz yaşamı verebilen Tanrı gücünü inkar ederler. Bundan yararlanmak istemezler. Değerli kardeşim, sen bu yeniden doğuşa sahip olmadan insanları aldatabilirsin. İmanlı olduğunu söyleyebilirsin. Hatta birilerini kandırıp vaftiz olabilirsin. Kilisenin üyesi olabilirsin. Ama bunların hepsi boştur. Yeniden doğmamışsan iki yüzlülük gösteriyorsun demektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma sonucu elde edilen istatistiklere göre Amerika'nın nüfusunun yarısı kilise üyesidir. Ama Amerika'yı bir dolaşsanız kafanızda sorular oluşmaya başlayacak. Madem ki nüfusun yarısı kilise üyesidir, öyleyse neden %98'i içkilidir? Sövüp sayar, Rabbin adını baş yere kullanır. Bence Amerika'da dışı badanalı, güzel gözüken ama içi mezar gibi ölü, kokan bir sürü insan günahlar içerisinde ölmüş hortlaklar gibi dolaşmaktadır. Bu sadece Amerika'ya özgü değil, Batı Hristiyan dünyasında da bu böyledir. Sizler de bunlar gibi dıştan insanlara doğru görünürsünüz ama içten ikiyüzlülükle ve kötülükle dolusunuz. Matta 23 ayet 28. Ne kadar sert bir dille onları eleştiriyor İsa Mesih değil mi? Herkesten fazla bu din önderleri azarlanmalı, ikiyüzlülükleri ortaya serilmelidir. Sevgili dinleyicim, İsa Mesih'e iman edip etmediğini bilmiyorum. İman etmişsen ve bir kiliseye gitmekteysen, o kilisenin çobanı sadık biçimde kutsal kitaptan gerçekleri öğretiyorsa her durumda bu adama destek ol. Özellikle bugünlerde bu gibi vaazcıların desteklenmeye ihtiyaçları vardır. Özellikle bu son günlerde cesaretle kutsal kitaptan sağlıklı öğretiler verenlere ihtiyacımız vardır. Evet, bu son günlerde cesaretle kutsal kitaptan gerçekleri vaaz eden, sağlıklı öğretiyi veren vaazcılara ihtiyacımız vardır. Vay sizlere dinsel yorumcular, ferisiler, ikiyüzlüler, çünkü peygamberlere türbeler kuruyorsunuz ve doğru kişilerin mezarlarını donatıyorsunuz. Bir de diyorsunuz ki biz atalarımızın günlerinde yaşamış olsaydık onlarla ortak olup peygamberlerin kanını dökmezdik. Böylelikle peygamberlerin canına kıyanların çocukları olduğunuza ilişkin kendinize karşı tanıklık ediyorsunuz. Öyleyse tamamlayın atalarınızın yarım kalan işini. Matta 23, 29, 32 ayetler arası. Günümüzde aynı şeyleri yapıyoruz. Tanrı'nın görevlendirdiği büyük iman adamları, müjdeciler, vaazcılar kendi çağdaşları tarafından hor görüldüler, onlarla alay ettiler. Ama bakıyoruz ki bugün onlar hakkında övgüler yağdıran kitaplar yazılmış. İman adamlarına baktığımızda birçok insanı görebiliriz. Bunlar kendi zamanlarında hakarete uğradılar ama şimdi imanlılarca övülüyorlar. Rabbimiz insan karakterini çok iyi biliyordu. İnsan karakteri hiç değişmiyor. Çünkü peygamberlere türbeler kuruyorsunuz ve doğru kişilerin mezarlarını donatıyorsunuz. Bir de diyorsunuz ki biz atalarımızın günlerinde yaşamış olsaydık onlarla ortak olup peygamberlerin kanını dökmezdik. Öyleyse tamamlayın atalarınızın yarım kalan işini. Geçmiş zaman peygamberlerine hürmetler sunan bu dini liderler kısa bir süre sonra Roma yönetiminin eliyle İsa'yı çarmıha gerdirecekler ve böylece atalarının başlattığı peygamberleri öldürme işini tamamlamış olacaklardı. Şimdi ise bayağı onlara karşı sertleşiyor ve şöyle diyor: "Yılanlar, engerekler soyu, cehennem yargısından nasıl kaçıp kurtulacaksınız?" Matta 23, ayet 33. Bundan daha sert bir ifadeyi düşünebilir misiniz? Onlara yılanlar, engerekler soyu diye seslenirken ne demek istemişti? Gelişi güzel sözler kullanmazdıysa, basitçe onlara yılan soyundan geldiklerini söylüyor. Bazıları diyorlar ki, yeryüzünde yaşayan tüm insanlar kardeştir ve bir aileye aittir. Bir açıdan bu doğrudur. Aynı soydan geldik, Adem ile Havva'nın soyundan. Ama Tanrı açısından bakıldığında bazıları Tanrı soyuna aittirler, bazıları ise engerek soyuna, yani yılan soyuna. Yılan kutsal kitaptan şeytanı temsil eder. Sen kardeşim yeniden doğmadıkça Tanrı'ya ait olamazsın. İsa Mesih'i reddediyorsan Tanrı'nın çocuğu olamazsın. Tanrı'nın soyuna ait olabilmek için tek bir yol vardır. İsa Mesih'e iman etmek ve onu kurtarıcın ve Rabbin olarak kabul etmek. Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin tümüne Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor Elçi Yuhanna. Bu ayetlerde Rab ise sert konuşuyor. Şimdiki çağda bile liberal görüşlü olanlar için biraz keskin bir ilaç gibi gelebilir bu. Şifa verebilir ama acıyı tatmak istemiyorlar. İsa Mesih bir sevgi çocuğu değildi sadece. Evet, senin ve benim günahlarımız uğruna çarmıhta ölmek için İsa Mesih yeryüzüne geldi. Ama onun bu sevgisini reddedersen kardeşim, o senin yargıcın olacaktır. İşte bu nedenle size peygamberler, bilginler, eğitmenler gönderiyorum. Bunların içinden bazılarını öldüreceksiniz ve çarmıha gereceksiniz. Yine bazılarını sinagoglarınızda kamçılayacaksınız. Kentten kente kovalayacaksınız. Böylece yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanı elinize bulaşmış olacak. Doğru Habil'in kanından tutun, tapınakla sunak arasında canına kıydığınız Barakya oğlu Zekerya'nın kanına varıncaya kadar. Matta 23, 34 ve 35. ayetler. Anladığımız kadarıyla Zekerya'nın öldürülme olayını İsa bu sözleri konuşurken yakın bir geçmişte yer almıştı. Rab öldürme olaylarına değinirken ilk adam öldürmeyi örnek alıyor. Bu Habil ile Kabil olayıydı. Son olay ise onların zamanında gerçekleşmişti. Açıkça diyor ki, doğruları yok ettikleri için Tanrı İsrail ulusunu yargılayacaktır. Günümüzde ileri sürülen bir doktrin vardır. Bu doktrine göre herkes kurtulacakmış. İsa buna ters bir şey söylüyor. Ben şahsen İsa'nın sözüne inanıyorum. İsa diyor ki, kötülüğün karşılığı verilecektir. Bu kadar kesin. Doğrusu size derim ki bunların tümü bu kuşağın üstüne yıkılacak. 36. ayet. Bu ayette Yeruşalim'in İsa'dan sonra 70 yılında Romalılar tarafından yok edileceğini önceden bildiriyor. Sonra ne yapıyor? Bu ağır suçlamayı ve yargıyı ilan eden İsa Yeruşalim için ağlayacaktır. Yeruşalim, Yeruşalim, peygamberleri öldüren ve kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim. Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi kaç kere çocuklarını yanıma toplamak istedim. Ama bunu istemediniz. İşte tapınağınız size yüzüstü bırakılıyor. Matta 23, 37, 38. ayetler. Yeruşalim ve halkı İsa'yı reddetmişti. Birçokların zafer girişi diye nitelendirdikleri bu son girişinden sonra onu istemediklerini, yani İsa'yı belirttiler. İsa da Yeruşalim'i reddetti ama hala yüreğinde bu kentin halkı için bir sevgi vardır. Bu kent için şimdi ağlıyor. Evet, artık onlarla bir ilişkisi olmadığını belirtti. Ama onları hala seviyor. Bu kent üzerine gelecek yargının nasıl bir yargı olduğunu bildiği için ağlıyor. Burada dostum, İsa'nın yumuşaklığını, merhametini görüyoruz. Yeruşalim üzerine gelecek yargıyı beyan ederken onun yüreği kan ağlıyordu. Hatırlarsanız İsa'nın kişiliği konusunda bazıları onun Yeremye peygamber olduğunu ileri sürmüşlerdi. Belki de aynı merhamet yüreğini İsa'da gördükleri için böyle demişlerdi. Yeremye peygamber eski antlaşma döneminde en sert kınamayı dile getirirken aynı zamanda ağlıyordu. Bugün de aynı şey bizler için geçerlidir. Yüreksiz, merhametsiz bir şekilde insanları kınamaktan kaçınmalıyız. İsa Yeruşalim üzerinde ağlarken sözüne devam etti. Çünkü sizlere bildiriyorum, Rabbin adıyla gelen kutludur deyinceye kadar bundan böyle beni bir daha görmeyeceksiniz. Matta 23 ayet 39. Sevgili dinleyicim, bu son gelişmelerden dolayı İsrail'in liderleri şok içindeydiler. Yalnız onlar değil, İsa'nın öğrencileri de şok içindeydiler. Olaylar beklenmedik bir şekilde gelişmişti. Öğrenciler İsa'dan bambaşka şeyler umuyorlardı. Yeruşalim başkent olarak yeryüzünde egemenliğini kurmasını bekliyordu. Şimdi ise onlara neler söylüyordu? Tapınağınız size yüzüstü bırakılıyor. Ve bundan böyle Rabbin adıyla gelen kutludur deyinceye kadar beni bir daha görmeyeceksiniz diyor onlara. Anladınız mı? Şu anda çarmıhta ölmek üzere hazırlanırken yine geri geleceğini bu sözlerle de belirtmiş oldu. İşte zafer girişini yeni Yeruşalim'e o zaman yapacaktır. Gördüğümüz gibi Tanrı'nın egemenliğinin tam kurtuluşu erteleniyor. Belki de birçokları bu öğretişe karşı çıkacaktır ama bunu söyleyen ben değilim, Rabbin kendisidir. İsa öğrencilerine göklerin hükümranlığını yeryüzünde bu kere kurmayacağını ama ileride ikinci kez yeryüzüne geldiğinde kuracağını belirtiyor. Ben buna bir nevi erteleme diyorum. İsa'nın elçileri hem bir sürpriz yaşadı hem de hayal kırıklığına uğradılar. Bu erteleme düşüncesi onları rahatsız ediyordu ve üç soru ile İsa'ya gelecekler. Bunları gelecek bölümde yani Matta 24. bölümde ele alacağız.